Ayrım 24.
Cin Doruk'la Sunalp Teşvikiye'de bir akşam yemeğinde buluştular. Cin Doruk, "Biz sağda bir parti kuruyoruz. Demokrasiye ve parlamenter düzene inanmış bir parti. Sizi de aramızda görmek istiyoruz." "Sayın Demirel'in bu teklifinizden haberi var mı?" "Evet, var. Bizim teşkilatımız var, liderimiz de var. Ben size liderlik teklif edersem bu benim boyumu aşar. Liderliği milletler verir. Ama siz bu partinin içine girerseniz, bu partide kendinizi gösterirseniz, zaman içinde lider de olabilirsiniz." Sunalp kızdı. "Ben oynarsam büyük oynarım." Cin Doruk katıldı. "Elbette hakkınız, ama ben size burada ancak genel başkanlık teklif edebilirim." Sunalp görüşmenin belki de en çarpıcı sözünü söyledi. "Sizin her şeyiniz varsa neden bana müracaat ediyorsunuz? Siz bir gümüş bala mı arıyorsunuz?" "Siz konuyu küçültüyorsunuz. O anlamda söylemedim." "Siz bir dönemi aşmak için paratoner arıyorsunuz. Siz gümüş pala arıyorsunuz." "Eğer paratoner arasaydık burada olmazdık." "Sizin teklifinizi düşüneceğim. Size evet de demiyorum, hayır da demiyorum. Politika yapmaya karar verirsem gider Ankara'da Sayın Demirel'le konuşurum. Siz parti var, teşkilat var, lider var, bir tek parti açacağız diyorsunuz ve bana geliyorsunuz. Ben yine düşüneceğim. Ankara'ya gidince doğrudan kendisini aramam. İsmet Sezgin, Nahit Menteşe, Nuri Bayar aracılığıyla ararım. Bana tekliflerin biri geliyor, diğeri gidiyor. Düşüneceğim. Ankara'da karar veririm." Sunalp Ankara'ya bir süre sonra gidecek, ancak Ulusu'nun bıraktığı yerden, dolayısıyla bir başka partiden politikaya atılacaktı. Demirel ve ekibi Nisan başına dek beklediler. Sunalp Nisan başında Ankara'ya geldiğinde önce kendileriyle temas edeceğini sandılar. Hatta AP'nin kurmayları Sunalp'tan telefon beklediler ama Sunalp kimseyi aramıyordu. Kısa süre sonra belli oldu ki Sunalp onlarla beraber olmayacaktı. Soldaki benzer çalkantı şimdi sağa bulaşmıştı. Çalkantıdan önce sağ bir kez parçalanıyordu. Bu açık seçik ortadaydı. Özal bir parti kuruyor ve sağ tabana seslenmek istiyordu. Sunalp bir parti kuruyor ve sağ tabana seslenmek istiyordu. Eski AP kendisinin devamı olmayan yeni bir parti kurmak istiyor, o da sağ tabana seslenmek istiyordu. Hatta Demirel, "Tapulu araziye gecekondu kurdurmam," diyerek sağ oyların gerçek sahibinin kendileri olduğunu vurgulamak istiyordu. İş çevreleri ısrarla "parçalanmayın yoksa iktidar elden gider, sağ oylar bölünür," diyor ve dönemin önde gelen politikacılarına "birleşin" önerisine götürüyordu. Ama ok yaydan fırlamıştı. Hiçbir biçimde bir araya gelemeyecek 3 ayrı parti doğuyordu sağ kesimde. Gerçi daha sonra birleşme Mayıs ve Haziran aylarında yeniden yoğun bir biçimde gündeme gelecekti. Ne var ki sadece lafta kalacaktı. Bunun üzerine Demirel yeni bir formül düşündü. Durulmayla sonuçlanan dalgalanma. Ali Dinçer ile İsmail Hakkı Birler'e dönen Metin Toker, bir yandan ağzındaki lokmayı yutmaya çalışıyor, öte yandan da Erdal İnönü'nün genel başkanlığı konusunda değerlendirme yapıyordu. "Bu laflar çocukluk. Eğer mutlaka İnönü adını istiyorsanız benim bir başka önerim var. Ömer İnönü'nün oğlu var. Adı İsmet. Soyadı da İnönü olduğuna göre biraz bekleyin. 15 yıl kadar sonra seçmen yaşına geliyor. Üstelik İsmet İnönü olarak gelir o zaman sizin aranıza." Aslında Metin Toker'in alaya almasının çok ötesinde ciddi bir olaydı soldaki parçalanma ve de dalgalanma. Ama İnönü 28 Nisan günü yaptığı açıklamayla "ben yokum" diyor ve tüm gruplar yeniden kendi içlerine dönüyorlardı. İnönü'nün açıklamasından hemen bir gün sonra yeniden bir durum değerlendirmesi yapan Sosyal Demokrat gücün temsilcileri 30 Nisan 1983 günü Ankara Barosu'nun salonunda bir araya geldi. Gerçi başlangıçta planlandığı gibi Ankara'ya 12 bölgeden 120 temsilci gelememişti. Ama yine de 57 ilin temsilcileri Ankara Barosu'nun salonunda toplanmıştı. 12 Eylül öncesinde sıkı topuzcu ya da koyu baykalcı olarak tanınan illerin temsilcilerinin orada hazır bulunduğu gözleniyordu. Ama İstanbul eski belediye başkanı Aytekin Kotil katılmamıştı. İstanbul'un olmayışı bir burukluk, onun ötesinde bir telaş yarattı. Anadolu'da Topuz'a bağlı isimler katılıyor, ancak Topuz'un kalesi olarak bilinen İstanbul toplantıda yer almıyordu. Hemen bir iki gün içinde başta Erol Köse olduğu halde bir grup İstanbul'a giderek Kotil'le görüşecek ama onu ikna edemeden geri dönecekti. Gerek Kotil gerekse toplantıyı duyduğu anda Mustafa Üstündağ bu hareket Baykal Hizbi'nin hareketi olmasın diye kuşkulanmışlar. Hatta Üstündağ Ankara İl Başkanı Ümit Gürtuna'ya dikkat edin denizin oyununa gelip de hareketi bir hizip haline sokmayın diye sıkı sıkı tembih etmişti. Kendilerini başlangıçta Demokratlar Birliği ya da Sosyal Demokrat Birlik olarak tanımlayan Sosyal Demokrat Güç, SDG, toplantıya son kurultay başkanı olarak Gaziantep İl Başkanı Zihni Kutlar'ın başkanlık etmesini düşünmüşlerdi. Kutlar toplantıya katılmayınca en tarafsız görünen ve büyük illerden biri olan Ankara İl Başkanı Ümit Gürtuna'nın başkanlığı kararlaştırıldı. "Seçim yapmadan sen başkan ol," dediler Gürtuna'ya. Başkanlığa toplantıyı yönetmek için geçen Gürtuna, Ankara'nın 4 merkez ilçe başkanını divan katibi olarak yanına aldı. İlk karar, her konuşacak olanın kendi ilini temsilen konuşmakta olacağı idi. Konu açıldı. Parti kurulsun mu, kurulmasın mı? Kürsüye her çıkan temsilci parti kurulmalıdır, diyor ve alanın sahte sosyal demokratlara bırakılamayacağını söylüyordu Halkçı Parti'ye taş atarak. Aynı gün sabahtan SDG adına bir grup Bülent Ecevit'e gitmiş ve kendisinin görüşlerini istemişti. Ecevit çok kızgındı ve şiddetle eleştiriyordu hareketi. Ülkede demokrasi gitmiş, parti kapatılmış, siz parmağınızı oynatmamışsınız. Şimdi kalkmış parti kuruyor, bize yardım et diyorsunuz. Siz evvela demokrasi için mücadele verin. Bunları vermeden sizlerin siyasete girmeye ne hakkınız var? Ecevit işin özünde haklı olabilirdi. Ama o günlerde parti kurmadan nasıl bir demokrasi mücadelesi verilecekti ki? Ne ile neye karşı bir mücadele verilecekti? SDG adına Ecevit'i ziyaret eden Malatya, Kayseri ve Kastamonu il başkanları müthiş rahatsız oldular. Ecevit görüşlerini sürdürdü. Siz bana bizim liderimizsin, bize yol göster diyorsunuz. Ben size işte yol gösteriyorum ama siz benden duymak istediklerinizi söylememi istiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Madem biraz sonra toplantıya gideceksiniz, işte size bir öneri söylüyorum. Gidin oraya ve biz şu gerekçelerle bu dönemde sosyal demokrat bir parti kurulacağına inanmıyoruz. Parti bu dönemde kurulmamalı deyin ve bu yönde bir önerge verin. İşte benim size direktifim budur. Bunu yaparsanız yeniden gelin görüşelim ama yapmazsanız bana bir daha gelmeyin. SDG ile lider arasındaki bağlantı tümüyle kopmuştu artık. Gerçi Ecevit'in yanından ayrılan ve toplantıya gelen Kastamonu il başkanı Ecevit parti kurulmasına karşı dedi. Ama oy birliği ile Ecevit'e rağmen parti kurulması kararı alındı. Coşku içinde geçen toplantıda hizipler unutulmuş, yeni parti heyecanı tüm temsilcileri sarmıştı. Öyle ateşli konuşmalar oluyordu ki o toplantıyı hatta Erzurum ve Sivas kongrelerine benzetenler bile çıkıyordu. Bir başka temsilci çıkıyor, kürsüden bağırıyordu. Parti için sizi hapse atabilirler, tahammül edebilecek misiniz? Salon hep birden evet diye çalkalanıyordu. Kürsüdeki devam ediyordu. Sizi veto edebilirler, tahammül edebilecek misiniz? Salon yine hep bir ağızdan evet diye inliyordu. SDG kendi içinden bölgeleri ve partideki hizipleri de dikkate alarak 17 kişilik bir komite oluşturdu. Bir anlamda bundan sonraki faaliyetler için tam yetkili kıldı kendi içinden seçtiği 17 kişiyi. Aynı anda yine CHP kökenli belediye başkanları da bir başka hareket başlatmışlardı. Önce onlarla konuşuldu ve birleşildi. Tüm bu gruplar arasındaki ilk birleşme gerçekleşmiş oluyordu. Eski belediye başkanları da kendi aralarında bir komite oluşturmuşlardı. İhsan Alyanak, Vedat Dalokay, Edip Devrimci, Ünal Ozan, Muzaffer Geylani, Abdurrahman Keskin, Erol Köse ve Selahattin Yıldırım'dan oluşan ekip Ümit Gürtuna ile görüştü. Ve 2 Mayıs 1983 günü il ve belediye başkanları ilk ortak açıklamalarını yaptılar. Partinin her türlü geçmişe dönük hesaplaşmalarından arınmasını diliyorlar ve tabandan tavana doğru örgütlenme modelinin tek seçenek olduğunda birleşiyorlardı. Daha sonra da şunu vurguluyorlardı. Tepeden inmeci bir hareket ve davranışları reddeden, kendi öz tabanının ülkemizdeki varlığının ve özlemlerinin bilinciyle bütünleşen sosyal demokrat görüş, halkın refahının arttığı, özgürlüklerin genişlediği, mutlu ve demokratik bir dönemi yaratmanın kararlılığı içindedir. Ulu Önder Atatürk'ten günümüze uzanan sosyal demokrat halkçı birikim içinde işçi, köylü, aydın, esnaf, sanatkar ve bu çizgide ulusuna hizmet anlayışı içinde olan tüm kesimleri bünyesinde toplayacak sosyal demokrat nitelikli bir tek partinin kuruluşu sağlanacaktır. Bildirinin altında Ekrem Utkan, Ergin Gökçe, Halil Akyüz, Orhan Kayıhan, Yaşar Yükselen, Ümit Gürtuna, Tufan Doğu, Tayfur Ün, Abdurrahman Keskin, Fevzi Bulut, Murat Kumbasar, Gürkut Acar, Erol Köse, Muzaffer Geylani, Erdoğan Yetenç ile Fevzi Ciritçi'nin imzaları vardı. Toplantı ve bildiri sonrası SDG adına yine de 5 kişilik bir ekip Ecevit'in evine gitmiş ama artık Ecevit onları kabul etmemişti. SDG yani il ve belediye başkanları daha sonra kendi aralarından 7 kişilik bir komite seçerek bu kez onları tam yetkiyle donattılar. Vedat Dalokay, İhsan Alyanak, Ümit Gürtuna, Erol Köse, Halil Akyüz, Fevzi Ciritçi ve Selahattin Yıldırım'dan oluşan bu komite sosyal demokrat taban adına parti kurma girişiminde bulunanlarla tek tek görüşmelere geçti. İşte lordlar o sırada çıktı ortaya. CHP içinde adı sanı bilinen, kendilerine saygı duyulan, parti içinde etkinlikleri su götürmez olan ve de geçmişte önemli görevde bulunan ağır toplar bir anlamda tepeden inme bir ekip oluşturdular. Mustafa Üstündağ'ın güdümünde Cumhuriyet Senatosu eski başkanı Sırrı Atalay, Millet Meclisi eski başkanları Kemal Güven ile Cahit Karakaş, partinin önde gelen isimlerinden Necdet Uğur, İçişleri eski bakanı İrfan Özaydınlı, zaman zaman eski başbakan yardımcılarından Hikmet Çetin'in Çankaya'daki bürosunda bir araya geliyorlar ve olayları yönlendirmeye çalışıyorlardı. Yine Üstündağ'ın bir formülü olarak ortaya çıkmış olan dokuzlar formülü işlemiyordu. Zaten dokuzlar fiilen dörde inmişler ve kendilerine verilen parti kurma görevinden diğer grupların da etkisiyle uzaklaşmışlardı. Kala kala Muammer Erten ile Hüdayi Oral kalmıştı. Aynı gruptaki Recai Kocaman, İsmail Hakkı Birler'e karşı çıkıyor, bir başkası Çağlar Kırçak'la görüştükten sonra sizinle birleşebiliriz diyor, ardından olay başladığı yere yeniden dönüyordu. Dokuzlar deneyinden ders almış olan Üstündağ, şimdi tepeden inme bir formülle, lordlar formülüyle partiyi kurmaya çalışıyordu. Lordlar önce Üstündağ ile birlikte kurulacak partinin ilkelerini belirlediler. Buna göre partinin tarihsel bir işlevi olmalıydı. Hizipler koalisyonuna son verecek bir model oluşturmalıydı. Ecevit'e karşı olanlar kurucu kadro arasında yer almamalıydı. Solda sosyal demokrat bir parti olmalıydı. Lordlara daha sonra İsmail Hakkı Birler de katılacaktı. İlginç olan lordlar arasında sadece Birler siyaset yasağı dışındaydı. Dolayısıyla partinin kurulmasında fiili görev en çok ona düşebilirdi. Anılan ekip kurucu kadro hazırlığına girişti ve Profesör Mümtaz Soysal'ın adı genel başkan olarak ilk kez orada geçti. Soysal'la görüşmeler yapıldı ancak hiçbir zaman kendisine fiilen genel başkanlık önerilmedi. Çünkü tam Soysal'la temasa geçilmişti ki hemen aynı günlerde çok ilginç bir gelişmeye tanık olundu. Soysal hakkında 12 Eylül öncesinde Fatsa olaylarına ilişkin yazdığı yazılardan dolayı dava açıldı. Böylece Soysal adından vazgeçildi. Parti kuran ekibin beyin takımı ilk kez o anda ciddi bir kuşkuya kapıldı. Acaba Milli Güvenlik Konseyi kurulacak bir sosyal demokrat partiye CALP'in dışında izin vermeyecek miydi? 7 Mayıs günü bu kuşku daha da arttı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çankırı'da yaptığı konuşma Birler'in evinde Hikmet Çetin'in bürosunda, SDG'nin toplantı yeri olan Edip Devrimci'nin bürosunda, dokuzların çalışma yeri olan Mithat Paşa'da bir büroda aynı anda yankılandı. Evren Paşa, Çankırı'da eski parti mensuplarının siyaset yapma anlayışlarında bir arpa boyu gelişme bile sağlayamadıklarını belirtiyor ve eskinin devamı niteliğinde yeni bir siyasi parti kurulamayacağı açık hükmüne rağmen parti kurma görünümü hazırlığı içinde Ankara'da ve bazı şehirlerimizde il başkanları veya belediye başkanları adı altında siyasi maksatlı toplantılar yapılmaktadır, diyordu. devam ediyordu konuşmasına. Bunlar hangi sıfatla bu toplantılara katılmaktadır? Yoksa bunlara da siyasi faaliyette bulunmama yasağı getirmemekle hata mı işledik? Eğer öyle bir hata işlemişsek onlara bu yasağı teşmil etmek işten bile değildir. Evren Paşa, Türkiye'de son 15 gündür siyasette neler oluyor onu özetliyorum diyor ve kızgınlığını iyice açığa vuruyordu. Batı hayranı olup onların siyaset yapma hürriyetine özlem duyanlara soruyorum. Bu mudur siyaset yapma hürriyeti? Bu mudur aylardan beri kapalı kapılar ardından gizli ve haiyane görüşmeler yaparak elde etmek için uğrunda mücadeleye karar verdikleri hürriyet? Bizi tekrar arzu etmediğimiz tedbirler almaya mecbur etmesinler. Biz yurtta 3 senelik bir huzur ve güven sağlamak için 12 Eylül harekatına girişmedik. İlan ettiğimiz tarihte seçimlerin bir aksamaya meydan verilmeden yapılmasını arzu ediyorlarsa her türlü kanunsuz ve aşırı hareketlerden sakınmalıdırlar. Dengesiz ve gözlerini makam hırsı bürümüş politikacıları bir defa daha uyarıyorum. Türkiye'de her şey bitmiştir zannediyorlarsa çok büyük bir hataya düşüyorlar. Çankırı konuşması solu da sağı da büyük ölçüde etkiledi. Hatta faaliyetler bir süre askıya alındı. Ama ülke hızla 16 Mayıs'a gidiyordu. Yani partilerin fiilen kurulabileceği, resmen açıklanabileceği güne. Onun için birkaç gün içinde yeniden faaliyetler gelişti. Çünkü aynı anda hem Özal hem de Sunalp faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Zaten olağan olanı da buydu. Lordlar İrfan Özaydınlı'nın evinde bir araya geldikleri gün Muhsin Batur da İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti. Batur, tek yasaklı olmayan birler diyor ve onun desteklenmesini istiyordu. Çankırı konuşmasından sonra her türlü yükü üstlenmek sırrı Atalay'a kalmıştı. Aşağı yukarı tek yetkili gibi davranmaya başlamıştı. Diğer gruplar sürekli Atalay'a temas arıyorlar ve öyle bağlantı kuruyorlardı. Bu arada İzmir eski belediye başkanı İhsan Alyanak, ben Evren Paşa'yı İzmir'den tanırım, bana izin verir diyor. Muhsin Batur müdahale ederek, ben sınıf arkadaşıyım, bana izin vermiyor. Sen CHP'li belediye başkanı olarak nasıl izin alabilirsin diyordu. SDG'ye katılmayan İstanbul eski belediye başkanı Aytekin Kotil, ben size baştan beri söyledim, bu kuruluş biçimi yanlış. Size böyle parti kurdurmazlar. Böyle bağıra çağıra işte dediklerim de çıkıyor diyerek kendine gönderilenleri kabul etmiyordu. SDG ise Çankırı konuşması üzerine Evren Paşa bize çattığına göre bizi meşru organ sayıyor. Şimdi biz tutuklanabiliriz. Aman ailelerimize haber verelim değerlendirmesinde bulunuyorlardı. Gerek lordlarla, gerek dokuzlarla, gerek birlerle temaslarında siz tepeden inerek parti kurmak istiyorsunuz diyordu. Tepedeki kadro lider arayışı içinde bir ara Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi ve başyazarı Nadir Nadi'yi genel başkanlık için düşündü. Hatta Hikmet Çetin Nadir Nadi ile görüştü. Tabanda tartışılmayan tek kişi Ecevit idi. Ecevit'in karşı çıkamayacağı bir isim düşünülmüş, Nadir Nadi üzerinde durulmuştu. Ancak Nadir Nadi kabul etmedi bu öneriyi. Bir yandan partiye genel başkan aranıyor, bir yandan da parti adı üzerinde kafa yoruluyordu. Demokrat Halk Partisi ile Türkiye Sosyal Demokrat Partisi başta en çok tutulan iki parti ismi olmuştu. Amblem üzerinde de duruluyor, Zeytin Dalı herkes tarafından kabul ediliyordu. İşte o günlerde Ankara Sıkı Yönetim Savcılığı Ümit Gürtuna'ya bir çağrıda bulundu. Komutanlığa bağlı adli müşavir Binbaşı Yılmaz Hızlı, Gürtuna'yı Mamak'a çağırdı. Yılmaz Binbaşı, sizin hakkınıza suç duyurusu var dedi ve SDG'nin yaptığı yazılı açıklamayı gösterdi. Gürtuna, biz bunu kimseye dağıtmadık karşılığını verince adli müşavir, o halde çalışmalarınıza devam edin dedi. 10 dakikalık bu görüşme Gürtuna'yı uzun süre düşündürdü. Arkasından soruşturma da açılmadı zaten. Sadece bir uyarıydı bu. Hata yapmaktan kaçınmak gerektiğini, gözlerin üzerlerinde olduğu izlenimine edinmişti Gürtuna. Arkadaşları paniğe kapılmasın diye de Halil Akyüz hariç kimseye bir şey söylememişti. Ancak daha sonra Sırrı Atalay'ın evindeki bir toplantıda Cahit Karakaş bu yaptıklarınız suçtur diye bağırınca Gürtuna kusura bakmayın ama bizim yanlışımız yok. Bir hafta önce beni sıkı yönetimden çağırdılar ve sadece dikkatimizi çektiler yolunda bir açıklama yapacaktı. Müsteşar Bey'in lideri ziyareti. Sol kesimde çalkantı alabildiğine hızını almışken, Halkçı Parti de kurucu kadro oluşturma çabalarını sürdürüyordu. Program ve tüzük üzerinde çalışmalar yürütülüyor ve o günlerde henüz tam olarak başbakanlık görevinden ayrılmamış olan Necdet Çalp bir durum değerlendirmesi yapıyordu. Bu arada da çekirdek kadroyu oluşturan Engin Aydın, Aytekin Yıldız, Turhan Temuçin ve Şeref Uğur'la sık sık tartışıyordu. İlk tartışma emekliliğinin zamanlaması ile ilgili çıktı. İkinci tartışma bir gün pikniğe gidiyorum demiş ama aynı gün çekirdek kadro Calp'in Cumhurbaşkanı Evren'e çıktığını basından öğrenmişti. Çalışmalar başladığında yürürlükteki yasaya göre parti kurmak için 15 isim bulmak gerekiyordu. Çekirdek kadro isim buluyor, getiriyor, Calp 15 yetmez, daha da artıralım diyordu. Nitekim daha sonra yasa kuruculuk için 30 kişi zorunluluğunu getirince, Calp ile bu kadro arasında güvensizliğin belirmeye başladığı hissediliyordu. Calp bizden bazı şeyleri geziyor, temasları hakkında bilgi vermiyor diyorlar ve acaba kimlerle nasıl görüşüyor diye kuşkuya düşüyorlardı. Çünkü Calp'ın her söylediği 3-5 gün sonra doğru çıkıyordu. Ecevit'in CHP kadrolarına karşı tavrı sık sık dile geliyor ve Calp her seferinde Ecevit'e duyduğu hayranlığı ve saygıyı dile getirerek Ecevit'in izni ve muvafakatı olmadan parti kurmak işine girmek doğru olmaz yargısına varıyordu. Bir gün Şeref Uğur Paşa'nın evinde bir toplantıda konu yine açılmış ve Calp Aytekin Yıldız'a dönerek "Senin aran iyidir, bana bir randevu alır mısın?" diye sormuştu. Aytekin Yıldız, CHP döneminde Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yapmış, sonradan da Ecevit'i sık sık ziyarete gitmişti. Yıldız, Ecevit'e bu isteği aktardığında, Ecevit önce şaşırdı. Kendisi müsteşarken nasıl bana gelip de benimle görüşecek? Yıldız, görüşmek istiyor deyince, Ecevit, benim düşüncelerimi bilmiyor mu? Karşılığını verdi. Hatta Calp belki vazgeçer görüşmekten diye 10-15 gün sonrasında bildireceğini söyledi Yıldız'a. Ama Calp ısrarlıydı. 15 gün sonra Ecevit, bari gece gelin kimse görmesin, Calp için sakıncalı olabilir deyince Aytekin Yıldız, Calp fark etmez diyor yanıtını verdi. Calp müsteşarlık arabasıyla Şeref Uğur Paşa'nın evine geldi. Aytekin Yıldız'la orada buluştu. Çiçekçiden güzel bir buket çiçek yaptırdı. Sonra da Yıldız'ın arabasıyla Ecevit'in Oran sitesindeki evine gittiler. Calp heyecanlı ve de saygılıydı. Hatta heyecanından Rahşan Hanım'ın ikram ettiği çayı bir ara sehpanın üzerine döktü. Sonra konuyu Aytekin Yıldız açtı. Calp de devam etti. Efendim, arkadaşlar bir parti kurmak için beni de aralarında görmek istiyorlar. Ben sizin emriniz ve izniniz olmadan böyle bir görevi kabul etmeyeceğimi arkadaşlara söyledim. Böyle bir görevi sizin izninizle kabul edersem, koşullar el verdiğinde bu görevi yeniden size devretmek benim borcum olacaktır. Çünkü Türkiye'de sosyal demokrasinin tek ve doğal lideri vardır, o da sizsiniz.